Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Haziran Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da dilerseniz WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32, WhatsApp hattımızın numarası sevgili dinleyiciler. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz Amerikan Başkan Joe Biden'la görüştü. Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar var. Biraz sonra bu görüşmenin detaylarına yer vereceğiz. Tabii NATO zirvesi sona erdi diyebiliriz artık ve buna ilişkin Rusya'dan gelen açıklamalar da oldu. Meral Akşener'den erken seçim çağrısı var yine sevgili dinleyiciler. Meral Akşener'den üstelik sadece bu açıklama değil, bunun dışında Madrid zirvesine ilişkin eleştiriler de vardı, birazdan aktaracağız. Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu mu olacak? Birkaç gündür bu konu gündemde. Peki Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? Buna dair haberler var. Bu gelişmelere değer vereceğiz. Aykut Erdoğdu, eşi Tuğba Torun'la beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden, CHP'den istifa etti. Bir süredir bu istifa kararı bekleniyordu CHP içerisinde. En düşük emekli aylığı 3500 lira olacak sevgili dinleyiciler. Ek bütçe meclisten geçti bu arada, bunu da hatırlatalım. Ve asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini, dün gerçekleştiğini ve bugün de devam edeceğini söyleyelim. Muhtemelen bugün bir karar çıkacak gibi görünüyor asgari ücretle ilgili. Covid-19 vakalarında artış var. Bu artış hem Türkiye'den gelen haberlerden çok net bir şekilde ortaya çıkıyor, verilerden. Hem de aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü uyarmaya başladı. Hatta uyarmaya devam ediyor. Yeni bir dönem olabilir diyor Dünya Sağlık Örgütü. Bu tırnak içinde söyleyelim, sansür yasası diye de bilinen dezenformasyon yasası ki mecliste görüşülecek de hatırlayacak olursanız, bu yeni yasama dönemine ertelendi. Yani bu dönem içerisinde görüşülmeyecek, görüşülemeyecek. Yeni dönemde muhtemelen Ekim ayında yeniden görüşülecek. Akdeniz oyunlarından 10 altın madalya haberi daha geldi sevgili dinleyiciler. Madalya kazanan, bu arada altın madalya haberi geldi ama sadece altın madalya değil, tabii ki bununla beraber gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımız da var. Hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. Dün Malatya'da gece saatlerinde bir deprem meydana geldi ki bu deprem 4.5 büyüklüğünde bir depremdi. Hemen ardından açıklamalar geldi. Malatya valisi Hulusi Şahin herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık dedi ama anladığım kadarıyla tarama faaliyetleri bugün de bölgede devam edecek. Malatya'da bizi dinleyen ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi programın başında iletelim. Ve bu sabah saatlerinden gelen iki haber var ki onlardan bir tanesi birçok öğrenciyi ve aileyi yakından ilgilendiriyor. LGS sonuçları açıklandı. Merakla bekliyordu öğrenciler ve aileler LGS sonuçlarını. İşte o sınav sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Liselere geçiş sistemi için sonuçlar açıldı. Yani bundan yaklaşık yarım saat öncesinden itibaren, tabii girebiliyor musunuz, bakabiliyor musunuz, bir yoğunluk var mı bilmiyorum ama girip görebilme imkanınız var. Aileler herhalde yakından takip ediyordur. Peki iki haber dedim, diğeri neydi? Diğeri de Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Mehmet Gezer tutuklu bulunduğu Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Bu da bu sabahın erken saatlerinde gelen bir başka haber oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı bu açıklama sevgili dinleyiciler. Sporla ilgili aktaracağımız daha çok başlık var ama şunu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu deplasman yasağını kaldırdı. 2022-2023 sezonunda deplasman yasağı olmayacak. Tabii çeşitli kurallar vesaire falan var ama deplasman kotası gibi şeyler var ama bununla beraber bir de rezerv lig kurulmasına karar verdi. Bu ne demek? Biraz sonra buna da yer vereceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Hemen bir de dövize bakalım. Her sabah olduğu gibi döviz tablosu ne durumda? Dolar şu anda 16 lira 68 kuruş seviyesinde işlem görürken Euro 17 lira 47 kuruş civarında, gram altın 973 lira. Muhtemelen serbest piyasada 980 lira civarındadır. Çeyrek altın liste fiyatı olarak 1564 lira görünüyor. Peki Borsa İstanbul, Borsa İstanbul dün de kayıpla kapattı günü. BIST 100 endeksi 2401 puandaydı ki şu dönem aslında bunlar bekleniyordu. Yani daha önceden BDDK kararıyla beraber borsaya da bunun etkisinin olabileceği yönünde gelen bilgiler, paylaşımlar vardı ki sadece bu da değildi. Dünya borsalarında genel olarak bir düşüş eğilimi vardı. Amerika'dan Merkez Bankası'ndan esas gelen açıklamalarla birlikte, kararlarla birlikte 2401 puanda BIST 100 endeksi bugüne de böyle başlayacak. Peki Bitcoin, Bitcoin'deki düşüş trendi de devam ediyor. 20 bin doların altına indi. 19 bin 943 dolardan işlem görüyor şu anda Bitcoin. Evet, kısaca böyle bir döviz tablosu, finans tablosuna da baktıktan sonra artık yayını biraz daha detaylandırabiliriz. Bu başlıkları biraz daha detaylandırabiliriz. Merakla bekleniyordu Erdoğan'ın Biden'la görüşmesi. Bu görüşme dün gerçekleşti. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kadar sürdü bu görüşme sevgili dinleyiciler. Tabii görüşme öncesinde basın önünde konuşulan konular vardı ki Cumhurbaşkanı orada hububat konusuna değindi. Yani işte bu tahıl vesaire falan, bunların Ukrayna'dan getirilmesi konusuna değindi bir basın önünde. Ama daha sonra da bu konu yine gündeme gelmiş. Yani şunu söyleyelim, Rusya-Ukrayna savaşı gerginliği ve oradan tahıl buraya getirebilmek konusu, bunun güvenli bir şekilde getirilebilmesi gündeme gelmiş, bunu anlıyoruz. Ama Beyaz Saray'dan gelen açıklamadan şu net bir şekilde ortada: Joe Biden Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le yapmış olduğu mutabakattan dolayı memnuniyetini dile getirmiş. Zaten dün biliyorsunuz programda söyledik, yani buradaki zaman çizelgesine, akışa baktığımızda durum neydi? Türkiye buradaki zirveye katılacaktı. Yani öncesinde bir dörtlü zirve vardı işte. Bu dörtlü zirveye katılacaktı. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ardından acaba bir araya gelirler mi diye merak ediliyordu. Henüz bir planlama yok denilmişti. Daha sonra bu dörtlü zirve gerçekleşip Türkiye bu işte mutabakat metnine imza attıktan sonra Amerika'dan açıklama geldi. Görüşme gerçekleştirilecek. Ve hatta Amerika'nın büyükelçisine dedi, şimdi anlamlı bir hal kazandı görüşme dedi. Yani öbür türlü bir anlamı olmayacaktı tarzında bir açıklaması vardı. Şimdi netice itibariyle öyle haberler geliyor ki Amerika'dan gelen haberlerden bahsediyorum. İşte Biden'ın Erdoğan'a F-16 satışının kongreden geçmesi için çalışacağını söylediğinde aktardı mesela. Beyaz Saray'dan gelen bilgi bunu da gösteriyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar olumlu mesajlar, olumlu haberler gibi Türkiye ile Amerika arasında. Fakat şunu hatırlatalım. Daha önce de bu konu gündeme gelmişti. Biden demişti ki ben kongreden bu F-16 satışının geçmesi için elimden gelen mücadeleyi vereceğim demişti. Ama bunun aslında bir taktik olduğu söylendi. Yani Biden bunu tamamen kamuoyu önünde halletmek istiyor. Yani kendi başına bir karar, tek başına bak kongre böyle falan değil. Biden diyecek ki ya geçirelim bunu falan. Ama kongre diyecek ki hayır, biz izin vermiyoruz. Dolayısıyla Biden da diyecek ki bak ben elimden geleni yaptım, daha da ötesini yapamıyorum diyecek. Biz F-16 almaya çalışıyoruz, bir de F-35'ler var biliyorsunuz. Bırakın daha oralara şu anda henüz gelemedik. Ama ikili ilişkiler adına verilen pozlar, evet samimi pozlar, güler yüzlü pozlar, böyle pozlar vardı, doğru. Ama netice itibariyle ne çıktı derseniz, bundan sonrası için istişarelerin devam kararı çıktı. O da bizi bir yere götürür mü? Önümüzdeki süreç bize bunu gösterecek. Beyaz Saray olumlu bir açıklama yaptı dediğim gibi. Şimdi NATO liderler zirvesinden ne çıktı? İsveç ve Finlandiya birliğe davet edildi bir defa. Yani sadece Türkiye'nin onayı yeterli değildi bu konuda biliyorsunuz. Yani Türkiye evet ben veto edeceğim diye net tavır koyunca Türkiye'ye takıldı herkes, doğru. Ve Türkiye şimdi bu mutabakatı imzaladı. Bir bildiriyi veya imzaladı. Bundan sonra biz bunu göreceğiz sahada nasıl işleyeceğini. Ama İsveç ve Finlandiya tabii birliğe davet edildi ve bütün ülkelerin de tabii ki onayı gerekiyordu burada. Bu açıdan bakıldığında da Rusya'nın tepkisi merak ediliyordu. Şimdi Rusya bizi çok bağlamaz, biz çok buna takılmayız dedi. Netice itibariyle Putin'den böyle bir açıklama geldi ama bir karşılığı da elbet olur diye bir açıklaması vardı Rusya'nın, sevgili dinleyiciler. Şimdi Türkiye bu bildiriye imza attı ya, veya işte bu ortak anlaşmaya, neyse adına ne derseniz deyin, mutabakat metnine buna imza attı ya. Bundan sonra ne olacağı çok önemli. Yani bugüne kadar Türkiye, çünkü bence haklı olarak Türkiye şunu hep söyledi, dedi ki sahada görelim. Bir bakalım, yani sizin verdiğiniz sözlerle olmuyor bu iş. Biz sahada ne yaptığınızı bir görelim. Ondan sonra ancak bu veto kararımızı, düşüncemizi kaldırırız diyordu. Fakat sahada bir şey görmedik daha. Ha, bundan sonra görür müyüz bilmiyorum. Evet, bir metin var ortada. Finlandiya ve İsveç diyor ki terörle ilgili biz teröre müsaade etmeyiz, gözlaştırtmayız. Siz bizden teröristlerin iadesini isterseniz bu iadeyi gerçekleştiririz veya biz sizden istersek siz gerçekleştirirsiniz. Ama şunu söylüyor, belgelerle değil bize somut delillerle gelmeniz gerekiyor diyor. Şimdi daha önce de defalarca bunu ben yayında da söyledim. Mesela Amerika'ya da Türkiye gitti. Hatırlayın işte bu darbe girişiminin ardından Amerika'ya kaçanlarla ilgili Türkiye gitti, dedi ki işte 80 koli belge götürdük. Delil götürdük, şunu yaptık, bunu yaptık. Hatırlayın, Dışişleri Bakanı gitti, ziyaret etti, onlar oldu, bunlar oldu. Yeni koliler götürdük, yeni belgeler götürdük, bunların içerisinde somut deliller var falan dedik. Amerika sonra dedi ki, bizde yargı var, bunlar incelendi ama burada bir somut delil bulamadık. Şimdi aynısını İsveç ve Finlandiya'da yaşar mıyız bilmiyorum. Ama Adalet Bakanı terör suçlularının iadesini biz hatırlatacağız İsveç ve Finlandiya'ya demiş. Ki bir liste var, öyle söyleyelim. O liste dün basında yayınlandı. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama aşağı yukarı şöyle bakıyorum, 33 kişi. Evet, 33 kişi var bu listede. Şimdi isimler çok fazla kimseyi ilgilendirmez muhakkak ama bakıyorum. PKK, TİKKO, FETÖ üyeleri var burada. 6'sı PKK'lı, 4'ü FETÖ olmak üzere 12 kişi Finlandiya'dan. İsveç'ten de 26'sı PKK, FETÖ, DHKPC ve TİKKO üyesi 33 kişinin iadesini istedik diyor Türkiye. İsimler tek tek belli. Peki istedik, acaba ne olacak? Dediğim gibi bunu önümüzdeki süreç bize gösterecek. Ve İsveç Başbakanı da diyor ki suçlular uluslararası hukuk çerçevesinde iade edilecek diyor. Valla İsveç'ten gelen açıklamalar çok böyle bana samimi gibi gelmedi. Daha doğrusu samimi derken mesela İsveç'ten, hükümet içinden gelen başka açıklamalar da var çünkü. Diyorlar ki burada yasa neyse biz o yasaya bakarız. O yasaya göre ancak biz bunu gerçekleştiririz. Yoksa bir ülke bizden şunları şunları gönder deyince biz göndermeyiz diyor. İsveç kendi içinde bunları konuşuyor. Meral Akşener'den dedim ki bu Madrid mutabakatına ilişkin bir eleştiri var. O da diyor ki bu bir taviz oldu diyor. Yani ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir taviz verdi Türkiye diyor. Meral Akşener'in bu yönde bir eleştirisi oldu. CHP'nin de eleştirileri vardı biliyorsunuz. Hatta işte dün aktardık. Yanlış hatırlamıyorsam Engin Altay söylemişti. Ya burada efelendik. Sonra oraya gittik, bir anda kuzu kesildik. İmzayı attık diyordu mesela. CHP'nin de böyle eleştirileri vardı. Şimdi Meral Akşener'den bahsetmişken, Meral Akşener bir benzetme yaptı. Bakan Nebati ile birlikte ediyle büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve aynı zamanda bir yandan da erken seçim kararı al dedi. Yani erken seçim kararını veya erken seçim çağrısını Meral Akşener yineledi. Şimdi erken seçim olur olmaz bilemiyoruz. Yani bu hep konuşuluyor. İktidar partisi diyor ki hayır olmayacak. Neyse, bu hep konuşuluyor ama netice itibariyle erken olsa da olmasa da, hani olmasa da Haziran zaten. Yani şurada önümüzde bir seneden az bir vakit kaldı. Peki altılı masanın adayı kim olacak? Dün biliyorsunuz Deniz Zeyrek bu konuyu gündeme almıştı. O altılı masanın adayının aslında Kılıçdaroğlu olacağını. Daha doğrusu şöyle, CHP'nin Kılıçdaroğlu teklifiyle gideceğini. Fakat altılı masanın buna henüz hemen ikna olamayacağını. Bu nedenle de şimdi bundan sonra belli bir süre çeşitli kamuoyu yoklamaları yapılacağını ifade etmişti. Ki bugün işte yine bu yazılar bu şekilde devam ediyor. Yani altılı masanın adayı muhtemelen, yani CHP'nin talebiyle ortaya konacak olan aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Peki altılı masa bunu kabul edecek mi? İşte kamuoyu anketleri, yoklamaları bunlara bakılacak. Ki bu ne kadar sürecek? Bu yaz boyunca. Çünkü iddia o ki şimdi bu kez de 29 Ekim tarihinde altılı masa adayını açıklayacak diyor. Yine Deniz Zeyrek aldığı duyumları ifade ediyor. Kendisine ulaşan bilgileri ifade ediyor. Bu altılı zirveyle ilgili kulis bilgilerini paylaşıyor. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi seçim olur olmaz, dediğim gibi kısa vadede olur veya işte Haziran'da olur, her neyse. Ama netice itibariyle gençler oy kullanacak bu seçimde. İlk defa oy kullanacak olan gençlerin sayısı 7,5 milyon. Yani kendi başlarına bir parti kursalar. Şimdi Genç Parti daha önce vardı da neyse, adı Genç Parti olsa diyeceğim. Böyle bir parti olsa, Gençlik Partisi, o bu kendi başlarına, kendi kendilerine oy verecek olsalar zaten bir meclise çok rahatlıkla girebilecek, neredeyse iktidar olabilecek duruma gelirler. Şimdi o gençlere hitap etti dün Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki kaderi siz değiştireceksiniz, Türkiye'nin kaderini siz değiştireceksiniz, tarih Türkiye'ye demokrasiyi gençler getirdi diye yazacak diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii şu an herkes aslına bakarsanız gençlerin oyuna talip. Gençlerden kim daha fazla oy alabilirse o kendi oyunu arttıracak, iktidara belki de çok daha yaklaşacak, yakın olacak. Kim gençlerden az oy alırsa bu ülkenin geleceğinde daha az yer alabilecek, çok net bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Devlet Bahçeli Madrid'deki dörtlü zirve için açıklamada bulundu. Türkiye'miz Madrid'den istediğini almıştır. Türkiye'nin güvenlik endişesi giderilmiştir dedi. Giderildi mi gerçekten? Yani bence Türkiye'nin güvenlik endişesi tamamen giderilmeli de. Birincisi bu. İkincisi giderildi mi? Ben de çok emin değilim. NATO'nun eski genel sekreterinin açıklaması vardı dün. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama. Diyor ki Türkiye ne aldı? Yani istediğini aldı ve zafer havası var Türkiye'de ama Türkiye buradan nasıl bir kazanım elde etti? Bu ortak mutabakattan ben anlayamadım diyor. NATO'nun eski genel sekreterinin yapmış olduğu böyle bir açıklama var. Şimdi burada aslında Türkiye istediğini aldı alamadı. O ayrı bir konu. NATO için NATO istediğini aldı. Çünkü NATO'nun isteği, Amerika'nın isteği şuydu. NATO daha da büyüsün, NATO daha da güçlensin. Ve mesela Türkiye gibi bir ülke ben veto ederim bu kararı dediği anda da hayır, NATO güçlüdür, kendi içimizde bunları çözeriz, Türkiye'nin vetosunu da bir şekilde ortadan kaldırırız, bu fikri de ortadan kaldırırız, biz güçlüyüz, bir bütünüz, daha da büyürüz mesajını vermek istiyordu NATO. Aslına bakarsanız bu mesajını NATO verdi. Dolayısıyla NATO aslında istediğini aldı. Devam ediyoruz. Şimdi NATO istediğini aldı da diyeceksiniz ki asgari ücretli acaba istediğini alabilecek mi, değil mi? Yani tamam, NATO vesaire falan işte oydu buydu, bunları konuşuyoruz. Ama önemli olan acaba asgari ücret ne olacak? Şimdi asgari ücret tespit komisyonu dün bir toplantı gerçekleştirdi. Bugün o toplantı devam edecek. Ama şunu söyleyelim, iki konuda anlaşıldı. Yani rakam üzerine değil bu. İki konuda anlaşıldı. Bir tanesi asgari ücretteki artışın Temmuz'dan itibaren geçerli olması. Zaten anormal bir konu değildi zaten bence bu. İkincisi asgari ücrete vergi muafiyetinin yeni zamla ulaşılan rakam içinde uygulanması. Bu vergi muafiyetinin. Bu konularda anlaşılmış. Ama nasıl bir rakam olacak? Yani asgari ücret bundan sonra ne kadar olacak? Bu henüz bilinmiyor. 4253 lira net şu anda, bunu biliyoruz. Brüt 5004 lira, net 4253 lira. Buradan sonra ne olur, ne olabilir? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Dün de aktardığım gibi aslında bir plan, bir formül var. Yani burada işvereni de rahatsız etmeyecek olan bir formülden bahsediliyor. Hem işçiden hem işverenden yapılan, devletin yapmış olduğu kesintiler. Bu kesintiler toplandığında ortaya 1626 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bunun yansıtılması bekleniyor. Yani aşağı yukarı net asgari ücretin 5363 liraya getirilmesi planlanıyor. Burada yine işsizlik sigorta fonundan da destek yapılabilecek bir yandan. Yani 4253 liradan 5363 liraya çıkması planlanıyor. Bu plan dediğim gibi işvereni de çalışanı da rahatsız etmeyecek şekilde, yani kimseden daha fazla kesinti olmadan veya olan kesintileri de ortadan kaldırarak yapılması planlanıyor. Yani işverenin cebinden çıkan para değişmeyecek olursa, yani devlete giden kısmı alınmadan çalışana verilecek olursa, o zaman 5.363 lira çıkıyor karşımıza. Böyle mi olacak? Daha mı fazla olacak? Çünkü enflasyona ezdirmeyeceğiz vaatleri, sözleri de vardı aynı zamanda. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, bunu göreceğiz. Ama bu arada şunu söyleyelim, bu işte bütçe teklifi, ek bütçe teklifi vardı ya, bu meclisten geçti. Ve bununla beraber dün gelen bir diğer haber de şu oldu. En düşük emekli aylığı 3.500 lira olacak. Bu kabul edildi. Yani mecliste bu kabul edildi. Bu kanun teklifinde yer alıyordu. Dolayısıyla düzenleme bundan sonra buna göre yapılacak. En düşük, dediğim gibi, 3.500 lira olacakmış asgari ödeme tutarı emekli için, sevgili dinleyiciler. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki ekonomiye güven ne durumda? Ekonomik güven endeksi Haziran 2022'de 93.6 değerini almış ve Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş. Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye gelmişiz. Ekonomik güven endeksinden bahsediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu yayınlıyor bu verileri, onu da söyleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bile şu anda Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görüyor güven endeksi. Yani bunu aslında tahmin etmek zor değil. Birincisi bu. İkincisi, gerçekten de şu puanlara baktığımızda burada mıdır? Yani 93.6 mıdır gerçekten şu anda acaba? Bu 100 üzerinden bir değerlendirme değil, onu söyleyeyim. Yani böyle sıfırdan işte 120'ye kadar vesaire falan giden bir tablodan bahsediyorum. Yani 100'ü de geçebilen bir tablodan bahsediyorum, onu söylüyorum. Şu anda böyleymiş ama dediğim gibi bence 93.6 bile güven yoktur gibi geliyor bana. Şimdi sevgili dinleyiciler, BDDK üst üste kararlar almaya devam ediyor. Bu yeni kredilere ilişkin biliyorsunuz bir kota koymuştu şirketlere. Döviz karşılığı işte 15 milyon liradan fazlası olan şirketlerle ilgili böyle bir kota vardı. 4 büyük şirketle bir 4 büyük denetim şirketiyle, daha doğrusu, yeni bir toplantı yapmışlar. Ve buna ilişkin de çeşitli soru işaretlerinin henüz giderilmesini talep etmiş bu denetim şirketleri. Çünkü gerçekten şirketlerin de kafası karıştı. Şimdi bir yandan piyasaları takip eden vatandaşın da kafası karıştı. Bu ne kadar devam edecek mesela? Dün Meral Akşener bunun bir sermaye kontrolü olduğunu, daha doğrusu adım adım sermaye kontrolüne doğru gidildiğini söyledi. Bu karar üzerine, ki BDDK'nın bu kararı üzerine zaten çok fazla eleştiri geldi. Yani kambiyo rejimine doğru mu gidiyoruz? İşte sermaye kontrolüne doğru mu gidiyoruz? Yani bir nevi öyle aslında şu anda. Çünkü diyor ki sen sermayeni şu kadarını ancak dövizde tutabilirsin. Bundan fazlasını tutarsan ben sana kredi imkanı falan sağlamam. Bankalar sana kredi vermez. Ona göre dendiği zaman bir nevi sermaye kontrolü gibi oluyor. Şimdi böyle anlaşılması ekonominin ve hükümetin işine gelmediği için Nurettin Nebati geçtiğimiz gün ne dedi? Bu dedi geçici. Yani geçici, devam etmeyecek dedi bu daha fazla. Ama ne kadar, nereye kadar gidecek onu bilemiyoruz bir yandan. Bir dinleyicimiz diyor ki Türkiye'de 13 milyon emekli, 2,5 milyon EYT'li var. Toplam 15 milyon kişi. Her biri ortalama 4 kişilik aile olsa 30 milyon oy yapar diyor. Şimdi 15 milyon kişi 4 ile çarpsanız zaten 60 yapıyor da, neyse, 30 milyon oy yapar. Bu kitle isterse hükümet indirir, hükümet kurdurur ama tercih meselesi, emekliler razı demektir ki tercih ediyor diyor gönderdiği mesajda. Yani tabii şimdi neticede hani emekliler, EYT'liler falan hepsine baktığınızda veya asgari ücrette çalışanlar, yani bütün çalışan kesimi bir araya getirdiğinizde büyük bir nüfus çıkıyor ortaya. Ki onların ailelerini de kattığınızda hele. Tabii ki büyük bir nüfus var. Tabii ki o büyük nüfus, zaten işte demokrasi aslında bu. O insanlar, biz bir araya geldiğimizde, oyumuzu kullandığımızda, işte hangi partiye daha çok oy gidiyorsa o seçilir veya iktidarda olan iktidardan iner, muhalefet iktidara çıkar veya muhalefette olan daha da düşük oy alır, neyse. Neticede dediğiniz gibi, demek ki insanlar bir şeylerden memnunlarsa oylarını veriyorlar, değillerse ona göre veriyorlar ve sonuçta da işte ortaya çıkan tablo bu. Şimdi biz bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Reklamlara gitmeden önce şunu da söyleyelim. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacakmış emeklinin, o belli olmuş. Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz arasında hesaplara yatacakmış. Evet, 2-7 Temmuz arasında emekli bayram ikramiyeleri hesaba yatacakmış. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlarsa 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabileceklermiş. Biz de bunu hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Ve şimdi bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Şimdi bir son dakika gelişmesi Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı'ndan gelen bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Bu açıklamada Türkiye'de de maymun çiçeği hastalığının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Biraz önce siz biz reklamları dinlerken bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi diye bir açıklaması var Fahrettin Koca'nın. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var, kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor dedi Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Dolayısıyla Türkiye'de ilk tespitin bu şekilde gerçekleştiğini duyurdu Sağlık Bakanı. Evet, umarız daha fazla artmaz. Dünyada çeşitli ülkelerde artan sayılar vardı. Daha fazla artmaz, dileğimiz bu. Ama bir yandan tabii sadece dilemekle olmuyor bu işler. Bir yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarıları var. Türkiye'de hekimlerin uyarıları var. Covid-19 ile ilgili vaka sayılarının arttığı yönünde gelen mesajlar, Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu veriler, Sağlık Bakanı'nın geçen günkü açıklaması, 2 hafta öncesine göre 3 kattan fazla artış var açıklaması. Ama müşteri olun, her şey geride kaldı demişti. Fakat şunu söyleyelim, yine de uzmanlar diyorlar ki vatandaşlar, özellikle eğer kapalı alanlardaysa, eğer risk grubunda aşısızlarsa ve risk grubundalarsa, işte onlar daha çok tehlikede. O nedenle maske kullansınlar diyorlar. Hızlı testlerin uygulanması yapılsın, bunlara başlansın deniyor. Bir yandan uzmanlardan gelen açıklamalar böyle. Ola ki kapalı bir ortamdasınız, ola ki riskli bir ortamda olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bir yandan da kendiniz zaten risk grubundasınız diyelim ki, o zaman maske kullanın diyor uzmanların uyarısı bu yönde. Programın başında söyledim, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama vardı ki bu BA4 ve BA5'in, Covid-19'un alt varyantlarından, bunların 110 ülkede vaka artışına neden olduğunu söyledi. Ve aşının önemine bir kez daha dikkat çekti Dünya Sağlık Örgütü sevgili dinleyiciler. Farkındayım, hepimiz çok sıkıldık, bunaldık Covid-19'dan ama bir yandan da ne kadar bunalırsak bunalalım, ne kadar sıkılırsak sıkılalım, ya geçti artık bitti diyelim. Neticede bir gerçek varsa bu noktada da bizim hekimlerimizi, bilimi dinlememiz gerekiyor, dikkate almamız gerekiyor. Tekrar eski kötü günlere dönmeyelim diye. Sizlerden gelen mesajlar var, biraz o mesajlara da bakalım. Ben reklam arasında mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyorum zaten ama bir dinleyicimiz diyor ki, şimdi o mesaj biraz uzaklaştı sayfayı güncelleyince. Emekli aylığı artış oranları belli oldu mu diyor Fadime Hanım. Henüz belli olmadı bildiğim kadarıyla. Zaten bu 6 aylık enflasyon bir belli olacak ondan sonra. Yani Haziran ayının enflasyon verileri de açıklandıktan sonra belli olacak diye biliyorum. Dolayısıyla o Temmuz başında veriler beklenecek. Ondan sonra bu açıklama, aylık artış oranları, emekli aylığı artış oranları da net bir şekilde o zaman ortaya çıkacak. Bir başka dinleyicimiz diyor ki, abi en düşük emekli aylığı 2500'dü. Enflasyon farkı %40 olsa zaten 3500 olması gerekiyordu. Şimdi diyor 6 aylık enflasyon farkı %45 çıkarsa mesela 3750 falan olacaktı. Ama şimdi 3500'e bağladılar, gitti arada 200 lira diyor. Evet, haklısınız. Yani şimdi 6 aylık bu fark, işte biraz önce konuştuğumuz çünkü o Temmuz başında açıklanacak olan fark ne çıkacak? Eğer 3500'ün üzerinde olması gerekecek olan bir farksa aradaki o fark gitmiş mi olacak, yoksa o farkı yine acaba hükümet kapatacak mı, onu da göreceğiz herhalde bu enflasyon verisi açıklandıktan sonra. Emekli bayram harçlığı veriliyormuş, zam yok mu, hiç mi yok? Şöyle kıyıya köşeye baksalardı diyor bir dinleyicimiz. Emekli bayram evet ödemesi yapılacak. Biraz önce işte bahsettik bundan. Bu ödenecek, tarihleri de verdim zaten. 2-7 Temmuz arasında ödenecek. Bir kez daha hatırlatmış olalım yeri gelmişken sevgili dinleyiciler. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi sporla ilgili. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu iki ayrı karar aldı. Bir tanesi deplasman yasağı kaldırıldı. Bu önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Deplasman kotası iki kulübün onayıyla %30'a kadar çıkarılabilecek deniyor. Yani şimdi tabii ilçe spor güvenlik kurulunun kararı olacak. En fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a kadar çıkarılabilecek. Ve aynı zamanda en az %5 oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecek diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Birincisi deplasman yasağı kalkıyor. İkincisi rezerv lig oynanacak. Rezerv lig kuruluyor. Şimdi herkesin kafası bir karıştı rezerv lig nedir diye. Bir defa bununla ilgili de çeşitli açıklamalar var ama şunu söyleyelim. Rezerv lig müsabakaları A takım maçlarıyla aynı günde oynanacakmış. Kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular, yani toplamda 35 futbolcu istendiği gibi oynatılabilecekmiş. Ve yine sezon içinde kulübün profesyonel A takımıyla rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama da olmayacakmış. Yani bir anlamda şöyle diyebiliriz. Yani PAF ligi gibi olacak olan bir lig. Takımında işte ilk 11'de veya işte yedeklerle beraber neyse 16'da falan buralarda yer bulamayan futbolcuların da oynayabileceği, kendilerini gösterebilecekleri bir lig, öyle düşünebiliriz rezerv ligi. Bunun adı rezerv lig olacakmış. Anlaşılan o, belki daha sonra ismi değiştirilir, bunu bilemiyorum. Belki sponsorla beraber başka bir isim gelir falan, onu bilemiyorum ama böyle bir lig de aynı zamanda olacakmış. Yine A takımın maçını oynadığı gün bu karşılaşmalarda yapılacakmış. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi futboldan bahsetmişken program başında söyledim, Akdeniz oyunlarından üst üste madalya haberleri geliyor. Madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Önce böyle birer ikişer geliyordu. İşte onlardan bahsettik. Şimdi böyle onar onar gelmeye başladı. 10 altın madalya daha geldi Akdeniz oyunlarından. Bravo, tebrik ediyoruz gençlerimizi, sporcularımızı. Onlar hepsi bizim geleceğimiz, yani sporda da geleceğimiz, ileride bizi çok daha büyük organizasyonlarda da temsil edecekler aynı zamanda. O nedenle canı gönülden kutluyoruz. Altın madalya kazanan, gümüş, bronz madalya kazanan veya oraya gitti ama kazanamadı, en azından bizi temsil etti orada, tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz bir kez daha. Hatırlatalım, bu akşam Filenin Sultanları'nın bir karşılaşması var. Milletler Ligi'nde biliyorsunuz önce Kanada'ya yenildik. Bu akşam, bu gece daha doğrusu Türkiye saatiyle saat 23'te Hollanda ile karşılaşacak Türkiye. Ardından 2 Temmuz'da Japonya ile ve yine ertesi günde Amerika ile karşılaşacak. Bu tur bu şekilde devam edecek sevgili dinleyiciler. Üçüncü haftanın maçları bu şekilde devam edecek. Onu da hatırlatmış olalım. Ve biz yine gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim. Biraz önce bahsettim programın başında, bu sansür yasası diye bilinen yasa. Yani dezenformasyon yasası. Dezenformasyonla mücadele yasası da deniyor ya. Büyük bir ihtimalle, artık büyük bir ihtimalle de demeyelim de, çünkü açıklama da geldi AK Parti'den. Bundan sonra Ekim ayında görüşülecek. Yani bu yasama dönemi içerisinde görüşülmeyecek. Çünkü zaten meclis bugün son kez çalışıyor. Bugün tabii 30'u ayın, yani birinden itibaren çünkü tatile giriyor. Yeni yasama dönemine dolayısıyla kalıyor. Bu tırnak içinde sansür yasası diye nitelendirilen dezenformasyonla mücadele yasası. Ki işte bunun içerisinde hapis cezası falan da vardı, hatırlayacak olursanız. Devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini açıkladı. Buna göre aday başvuruları da 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecekmiş. Atama sonuçları ise 1 Eylül tarihinde ilan edilecekmiş. Bu da dünden gelen bir başka haberdi sevgili dinleyiciler. Manisa'da DSİ'ye ait tarımsal sulama kanalına bazı fabrikaların siyanür ve sülfür boşalttığı görüntüleri vardı. Hatırladınız mı bilmiyorum. Ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir fabrikayı 3 milyon 288 bin lira idari para cezası ile cezalandırmış ve aynı zamanda o fabrikanın lisansını da iptal etmiş bir fabrikadan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru da bugün sona eriyormuş, bilginiz olsun. Yani bilmiyorum başvuracak mısınız, öyle bir niyetiniz var mı, ama şu ana kadar 36 bin başvuru yapılmış bu projeye ilişkin, uzay yolculuğuna ilişkin. Şimdi bir reklam aramız var, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son bölümümüz içerisinde sizlerle beraberiz ve sizlerden gelen mesajlarla artık veda edelim biz de. Bir dinleyicimiz diyor ki en düşük emekli maaşının 3500 lira olması güzel, ancak biz daha yüksek maaş alanların hakkı devamlı yeniyor. Bizim maaşımızın yüksek olmasının sebebi ödediğimiz primlerin yüksekliğinden. Düşük maaşa zam tamam ama bizlere de seyyanen zam yapılıp ondan sonra gerekli artıştan yararlanmamız gerekiyor. Lütfen dile getirir misiniz diyor Hakan Bey, göndermiş bu mesajı. Hani bizde yoktu, ne oldu, Covid gibi rakam mı gizliyorlar diyor dinleyicimiz. Yoktu, evet, yani yok diyordu Sağlık Bakanlığı. İlk kez bugün olduğunu söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Türkiye'de maymun çiçeği virüsüne hastalığına rastlanıldığını ifade etti. Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben maaşlı çalışanım ama şirket girdisi çıktısı elimde, ben yapıyorum diyor. Gelir ortada, gider ortada. Ben nasıl kendime zam yapayım diyor. Asgari ücrete yüzde bilmem kaç zam işsizliği arttırır. Başka da bir işe yaramaz. Küçülen KOBİ daha da küçülür diyor. Yani bir de hani işveren açısından bu işi değerlendirmek lazım manasında söylüyor dinleyicimiz. Çünkü işveren daha fazla gelir elde edemiyor ki. Mesela işte %40, %50 daha fazla gelir elde edemiyor ki o zammı yapabilsin diyor. Evet, bir de o açıdan tabii düşünmek lazım. Bu nedenle de İşsizlik olabilir, yani işten çıkarmalar olabilir deniyor ki daha önce de bu konu gündeme gelmişti. O nedenle de şimdi bazı kısıntıların devlet tarafından alınmaması, bunun ortadan kaldırılması gibi bir formül gündemde. Yani işvereni de rahatsız etmeyecek bir formül gündemde deniyor, ama göreceğiz. Bu sadece asgari ücrette olmayacak tabii. Asgari ücretli zam alınca diğer ücretler de bir zam beklentisi içinde olacak. Ama bu nasıl karşılanacak tabii işveren tarafından, o da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya çalıştık. Bir yandan bütçe görüşmeleri vardı. Orada bütçe görüşmelerinde de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuşmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları, Bakan Nebati'ye yönelik verdiği mesaj, hayatında bir gün fatura kira derdin oldu mu şeklindeki sözleri, AK Partililere yönelik eleştirileri, bayağı gündemde şu anda sosyal medyada ilk sırada Erkan Baş'ın videoları ve mesajları konuşuluyor. Bir yandan da onu takip edebilirsiniz isterseniz, veda ederken bunu da hatırlatalım. Evet, yarın sabah aynı saat diliminde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Cenk Erbayrak'a, Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle beraber olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.